Ayrım 32, Yörünge, Tesgaritsen, sayfa 465, 26. bölüm, 22 Ağustos. Casper Mulholland 3. ilacını içmesine rağmen midesi hala kaynar asit kazanı gibiydi. Apogee 2 uzaklarda çölün ortasına ucu yukarıda kalacak şekilde konmuş bir mermi kovanı gibi parlıyordu. Pek etkileyici bir görüntüsü yoktu aslında, özellikle de şimdi toplanmış insanlar için. Çoğu bir NASA uçuşunun yeri göğü inleten kükremesini duymuş, bir mekiğin dev alev sütunlarını hayranlıkla seyretmişti. Apogee 2'nin ise alışıldık mekiklerde alakası yoktu. O daha çok bir çocuğun oyuncak roketine benziyordu. Casper yeni kurdukları derme çatma tribüne çıkmış, çöl arazisinin ortasındaki fırlatma kulesine bakan bir avuç ziyaretçinin gözünde hayal kırıklığından başka bir şey görmüyordu. Herkes büyük şeyler istiyordu. İnsanlar boyuta ve güce aşıktılar. Küçük, zarif ama sade olan ilgilerini çekmiyordu. Yeni bir ziyaretçi grubuyla başka bir minibüs daha geldi. İnsanlar iner inmez sabah güneşine karşı ellerini gözlerine siper ediyorlardı. Aralarında 3 hafta önce Apogee'yi gezmeye gelen Mark Lucas ile Hashemi Rashad'ı tanımıştı. Gözlerini kısıp fırlatma kulesine bakarlarken aynı hayal kırıklığı ifadesi onlarda da vardı. "Kuleye ancak bu kadar mı yaklaşabiliyoruz?" dedi Lucas. "Maalesef," dedi Casper, "güvenliğiniz için böyle olmak zorunda. Patlayıcı maddeler var sonuçta."
"Ama ben kalkış operasyonlarınıza yakından bakma şansımız olur diye düşünüyordum."
"Yer kontrol tesisimizi, yani bizim kendi Houston uçuş kontrolümüzü istediğiniz kadar inceleyebileceksiniz. Mekik kalkar kalkmaz hep birlikte arabayla binaya gideceğiz. Orada ben size alçak dünya yörüngesine nasıl kılavuzluk ettiğimizi göstereceğim. Sistemimizin vereceği asıl sınav o olacak zaten. Her mühendislik mezunu bir roketi uçurabilir ama onu sağ salim yörüngeye oturtmak ve yanından geçen bir istasyona yanaştırmak çok daha karmaşık bir süreç. Bu gösteriyi 4 gün öne almamızın nedeni de uluslararası uzay istasyonuyla aynı kalkış penceresine dahil olabilmekti. Yani sistemimizin randevu özelliği de olduğunu göstermek içindi. Apogee 2 tam da NASA'nın almayı düşündüğü tarzda bir kuş.
"Ama gerçekten kenetlenmeyeceksiniz değil mi?" dedi Rashad. "İstasyonun karantinaya alındığını duymuştum."
"Hayır, kenetlenme olmayacak. Apogee 2 bir prototip zaten. Yörünge kenetlenme sistemi olmadığı için Uluslararası Uzay İstasyonu ile fiziksel bağlantı kuramıyor. Ancak biz yine de yapabildiğimizi göresiniz diye onu istasyona olabildiğince yakın uçuracağız. Biliyor musunuz, bence kalkış takvimimizi bu kadar kısa bir sürede erkene alabilmemiz bile ayrı bir cazibe nedeni. Konu uzay uçuşu olduğunda esneklik büyük önem taşır. Her zaman beklenmedik şeyler çıkabilir. Ortağımın geçirdiği kaza mesela. Bay Obi şu anda kırık bir leğen kemiğiyle yatmasına rağmen gördüğünüz gibi kalkışımızı iptal etmedik. Şimdi de bütün uçuşu yerden idare edeceğiz. Esneklik diye buna denir işte."
"Bir kalkışı erteleseniz anlardım," dedi Lucas. "Olur ya, hava şartları müsait değildir falan. Ama 4 gün erkene almak neyin nesi? Ortaklarımızdan bazıları bu yüzden gelemediler."
Casper son içtiği ilacın yeni bir asit dalgasıyla birlikte eriyip gittiğini hissetti. "Çok basit aslında. Bir mendil çıkarıp alnında birikmiş teri sildi. Az önce de sözünü ettiğim gibi kalkış penceresiyle ilgili. Uzay istasyonunun yörüngesi 51.6 derecelik bir eğimde. Yörünge güzergahını bir harita üzerinde takip edecek olursanız 51.6 derece kuzey ve 51.6 derece güney arasında bir sinüs dalgası çizdiğini görebilirsiniz. Ancak dünya sürekli döndüğü için istasyon her yörüngede harita üzerindeki farklı bir yerin üzerinden geçer. Dünyanın tamamen küre olmaması da ayrı bir komplikasyon. Uçmak için verimli olan zaman o yörünge güzergahının sizin kalkış noktanızın üzerinden geçtiği zamandır. Bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimizde kalkış için muhtelif seçeneklerimiz olur. Ayrıca bir de kalkış gündüz mü olsun, gece mi olsun meselesi var. Fakat yine önemli olan doğru kalkış açısıdır. Aldığımız son hava durumu raporları."
Adamlar etrafa bakınmaya başlamışlardı bile. Casper onları kaybediyordu.
Her neyse diyerek bitişe geçti Casper nihayet. Bugün sabah 7:10 en doğru seçenek oluyor. Söylediğim her şeyi anladınız öyle değil mi? Lucas uykudan yeni uyanmış bir köpek gibi silkinip evet tabii ki dedi. Ben yine de daha yakından bakmak isterdim dedi Bay Rashad düşünceli düşünceli. Gözleri ufukta yükselen küçük burunlu aracın üzerindeydi. Bu mesafeden fazla bir şey görünmüyor, çok küçük. O an midesi kendi asidiyle kendini yemeye çalışıyormuş gibi hisseden Casper gülümsedi. Şey, ne derler bilirsiniz Bay Rashad, önemli olan boyu değildir, onunla neler yapabildiğinizdir. Bu son seçenek diye düşündü Jack bir ter damlası şakağından inip uçuş başlığını ıslatırken. Nabzını normale düşürmeye çalışıyordu ama kalbi kafesinden kaçmaya çalışan çaresiz bir hayvan gibi dövünüyordu. Uzun yıllardır rüyalarında gördüğü o andı bu. Kemerini bağlamış, başlığını indirmiş, oksijeni açmıştı. Geri sayım sıfıra doğru gidiyordu. Ama o rüyalarda işin içinde dehşet yoktu. Sadece heyecan vardı, umut vardı. Jack böyle korkutucu olduğunu bilmiyordu.
Kalkışa 5 dakikan var. Bırakacaksan şimdi bırak.
Telsizden gelen Gordon Obi'nin sesiydi. Adam bu zamana gelene kadar işin her aşamasında Jack'e fikrini değiştirmesi için fırsat tanımıştı. White Sands'den Nevada'ya uçarken, Jack Apogee mühendisliğin hangarında kıyafetini giyerken, son olarak da arabayla fırlatma kulesine giderlerken. Fakat bu artık Jack'in gerçek anlamda son şansıydı.
''İstersen geri sayımı hemen şimdi durdurabiliriz.'' dedi Gordon. ''Bütün görevi iptal ederiz.''
Ben hala varım.
O halde bu seninle son sesli iletişimimiz olacak. Senden hiçbir türlü mesaj alamayacağız. Yerle ya da istasyonla bağlantı kurmak yasak. Yoksa her şeyi berbat ederiz. Sesini duyduğumuz anda bütün uçuşu iptal edip seni geri getireceğiz, unutma.
Tabii hala yapacak durumdaysak diye eklememişti Gordon. Anlaşıldı. Bir sessizlik oldu.
''Bak bunu yapmak zorunda değilsin. Kimse senden böyle bir şey beklemiyor.''
''Şu işe başlayalım artık. Sen fitili yak, gerisini merak etme, tamam mı?'' Gordon'un iç geçirerek verdiği cevap Jack'in kulaklığında yankılandı.
''Tamam o zaman.'' dedi adam nihayet. ''Hazırsın. Kalkışa 3 dakika.''
''Teşekkürler Gordy. Her şey için.''
''İyi şanslar ve Tanrı yardımcın olsun Jack McCallum.''
Bağlantı koptu. ''Bu belki de duyduğum son sesli.'' diye düşündü Jack. Bu noktadan sonra Apogee'nin yer kontrolüyle aralarındaki tek bağlantı, mekikteki kılavuz ve navigasyon bilgisayarlarına gönderilecek komut verileri olacaktı. Araç kendi uçuyordu. Jack'in pilot koltuklarına oturtulan manken maymunlardan farkı yoktu. Gözlerini kapatıp kalbinin atışına odaklandı. İyice yavaşlamıştı artık. Şimdi kendini tuhaf bir şekilde sakin ve kaçınılmaz olana hazırlıklı hissediyordu. Kaçınılmaz olan her neyse ona. Kalkışa hazırlanan mekik içi sistemlerin vızıltıları ve tıkırtıları kulağına geldi. Sonra bulutsuz gökyüzünü ve su kadar yoğun atmosferi hayal etti. O hava denizini geçip ulaşacağı soğuk ve berrak uzay boşluğunu düşündü. Emma'nın ölmekte olduğu uzayı. Tribünde bekleyen kalabalığın üstüne uğursuz bir sessizlik çökmüştü. Kapalı devre video akışında gösterilen geri sayım saati -60 saniye çizgisini geçmiş hızla akmaya devam ediyordu. Kalkış penceresine doğru gidiyorlar diye düşündü Casper. Alnında yeni panik terleri birikirken, içten içe bu noktaya geleceklerine hiçbir zaman inanmamıştı aslında. Duruşlar, ertelemeler, hatta bir iptal bile olur diye düşünmüştü. Şimdiye dek o lanet kuşla ilgili o kadar çok hayal kırıklığı ve talihsizlik yaşamıştı ki bastıramadığı o gizli korku gelip bir kez daha boğazına yapışmıştı. Tribünde duran yüzlere baktı. Çoğunun geri sayım saatindeki saniyeleri içinden saymakta olduklarını gördü. Önce bir fısıltıyla başladı, sonra ritmik olarak yükseldi.
29, 28, 27...
Fısıltılar mırıltılara dönüşüyor, her saniyeyle birlikte şiddetleniyordu.
12, 11, 10.
Casper'ın elleri titremeye başladığında trabzanlara tutunmak zorunda kaldı. Nabzını parmaklarının ucunda hissediyordu.
7, 6, 5.
Gözlerini kapadı. Tanrım, ne yapmışlardı böyle?
3, 2, 1.
Bütün kalabalık aynı anda hayranlıkla nefesini tuttu. Roket iticilerin kükremesiyle Casper'ın içi titredi, gözleri ardına kadar açıldı. Sonra gökyüzüne yukarı doğru yükselen alev şeridine baktı. Eli kulağındaydı şimdi. Önce gözleri kör eden bir ışık, sonra kulaklarına biraz daha geç ulaşacak o patlama sesi. Apogee 1'de olduğu gibi. Ama alev çizgisi yükselmeye, masmavi gökyüzünde soluk bir nokta olana kadar devam etti. Bir el sırtına şaplak attı sertçe. İrkilip döndüğünde Mark Lucas'ın ona gülümsediğini gördü.
''Bravo size Mulholland, müthiş bir kalkıştı.''
Casper göğe doğru korkak bir bakış daha attı. Hala bir patlama yoktu.
''Ama zaten bundan hiç şüpheniz yoktu değil mi?'' dedi Lucas.
''Yutkundu Casper, hem de hiç yoktu.'' Son doz. Emma şırınganın arkasına bastırıp içindekileri damarına yavaş yavaş boşalttı. Sonra iğneyi çıkarıp deldiği yere gazlı bez bastırdı. İğneyi atarken kolunu katlanmış halde tuttu. Her hareketi huşu içinde yapılan kutsal bir tören gibiydi. Her bir hissi, iğnenin batışından gazlı bezin bastırılışına kadar her şeyi son kez yaşadığını bilen birinin saygısıyla yapmıştı. Bakalım bu son İKG dozu onu ne kadar hayatta tutacaktı? Kafasını çevirip daha fazla ışık var diye Rus servis modülüne getirdiği fare kafesine baktı. Yalnız dişi şimdi titreyerek top olmuş, ölümle pençeleşiyordu. Hormonun etkisi kalıcı değildi, bebekler o sabah ölmüştü. Yarına kalmaz diye düşündü Emma. Bu istasyondaki tek canlı ben olacağım. Hayır, yanlış olmuştu aslında. Bir de içindeki yaşam formu olacaktı tabii. Yakında uykularından uyanıp beslenmeye, büyümeye başlayacak olan larvalar olacaktı. İçindeki cenini hissetmeye çalışan hamile bir kadın gibi karnına bastırdı elini. Şu anda vücudunda barınan yaşam formu tıpkı gerçek bir cenin gibi onun DNA'sından parçalar taşıyacaktı. Bir bakıma onun da biyolojik çocuğuydu ama bu çocuk aynı zamanda içine girdiği bütün ev sahiplerinin genetik hafızalarına da sahipti. Kenichi Hirai, Nikolay Rudenko, Diana Estes ve şimdi de Emma. Emma sonuncu olacaktı. Yeni kurtarıcılar olmayacağı için yeni ev sahipleri, yeni kurbanlar da olmayacaktı. İstasyon bu hastalığa mezar olacak, bir cüzzam kolonisi gibi yasak ve dokunulmaz kalacaktı. Rus servis modülünden çıkıp istasyonun elektriksiz kısmına yüzdü. Karanlık nodda ona kılavuzluk edecek doğru düzgün bir ışık yoktu. Kendi ritmik nefes alıp verişinin haricinde burada her yer sessizdi. Ölen onca insanın ciğerlerinde bir zamanlar dolaşmış olan hava moleküllerinin arasında geziniyordu. Kaybettikleri o beş kişinin varlığını hissedebiliyor, seslerinin yankılanışını duyabiliyordu. İçinde birlikte gezinip yaşadıkları bu havada hepsinin anıları da süzülüyor gibiydi. Ve çok yakında diye düşündü. İçine benim anılarım da karışacak. 24 Ağustos. Jared Profit'i gecenin bir yarısı uyandırdılar. Derin uykusundan tam uyanık hale geçmesi için telefonun iki kez çalması yetmişti. Kalkıp ahizeye uzandı.
Karşı taraftan sert bir ses geldi. ''Ben General Gregorian. Şimdi Cheyenne Dağı'ndaki kontrol merkezimizle konuştum. Adına demo uçuşu dedikleri şey uluslararası uzay istasyonuyla randevu rotasında seyrediyormuş.''
''Ne uçuşuymuş o?''
''Apogee mühendisliğin denemesi.''
Bu ismi hatırlamaya çalışırken Profit'in kaşları çatıldı. Dünyanın dört bir yanından her hafta sayısız uçuşlar oluyordu. Bir dizi ticari uzay ve havacılık şirketi itici sistemlerini test ediyor, yörüngeye uydularını gönderiyordu. Aralarında yakılmış insan kalıntılarını uzaya fırlatanlar bile vardı. Uzay komutası yörüngedeki insan yapımı 9000 objeyi sürekli takipte tutuyordu.
''Şu uçuşla ilgili hafızamı tazeleyin lütfen.'' dedi Profit nihayet.
''Apogee yeniden kullanılabilir araçlarını test ediyor. Mekiği dün sabah 07.10 itibariyle kaldırdılar. Usulüne uyup Federal Havacılık Birliği'ni bilgilendirmişler ama bize kalkana kadar bilgi verilmedi. Bu uçuş resmiyette yeni araçlarının yörünge denemesi olarak geçiyor. Alçak dünya yörüngesine girilecek, istasyonun yanından geçilecek, sonra atmosfere geri dönülecek. Aracı 1,5 gündür takip ediyoruz. Ama son yörünge bilgilerine dayanarak söylüyorum. İstasyona bize bildirdiklerinden daha çok yaklaşabilirler.
Ne kadar yaklaşacaklar?
Bir sonraki manevralarına bağlı.
Gerçek bir randevuya ya da kenetlenmeye izin verecek kadar yakın mı?
Bu araçla imkansız o. Aracın teknik özelliklerini biliyoruz. Sadece bir prototip. Yörünge kenetlenme sistemi yok. En fazla yapabileceği yanından geçip el sallamak.
El mi sallamak? Profit aniden kalkıp yatakta oturdu. Bu uçuşun insanlı olduğunu mu söylüyorsunuz?
Hayır beyefendi, lafın gelişiydi o. Apogee aracın insansız olduğunu söylüyor. İçinde bir örümcek maymunu da dahil bazı hayvanlar varmış ama pilot yokmuş. Zaten biz de yer ile araç arasında sesli iletişim olduğunu duymadık.
Bir örümcek maymunu demek diye düşündü Profit. Mekke'ye bir maymun almış olmaları bir insan alma ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini gösteriyordu.
Aracın çevresel göstergeleri, karbondioksit seviyeleri hayvanlar için de aynıydı, insanlar için de. Bu noktadaki bilgi eksikliği Profit'i rahatsız etmişti. Kalkışın zamanlaması ise daha da rahatsız ediciydi.
Endişelenecek bir şey olduğunu sanmıyorum, dedi Gregorian. Zaten sizi yörüngedeki her türlü yaklaşma nevrasından haberdar etmek istediniz diye aradım.
Bana şu Apogee'den biraz daha bahsetsenize, diye araya girdi Profit.
Küçük bir oyuncu onlar. Nevada'da 12 kişilik bir mühendislik şirketi. Şansları pek yaver gitmemiş. İlk prototipleri 1,5 yıl önce kalkıştan 20 saniye sonra patlamış. İlk yatırımcıların hepsi kaçmış tabii. Doğrusu hala tutunabilmeleri şaşırtıcı. İtici roketleri Rus teknolojisi. Mekix'e atmosfer girişi paraşüt sistemi kullanan basit, sade bir model. Kargo kapasitesi derseniz 300 kilo artı bir de pilot.
Ben hemen Nevada'ya uçacağım. Şu işle yakından ilgilenmek istiyorum.
Beyefendi, biz bu aracın her hareketini takip edebiliyoruz nasıl olsa. Ve şu anda bir müdahale için yeterli sebebimiz yok. Bunlar bazı yeni yatırımcıların aklını çelmeye çalışan küçük bir şirket işte. Mekik endişe verici hareketler gösterirse yerde hazır bekleyen müdahale ekibimiz o kuşu kolaylıkla indirebilir.
General Gregorian belki de haklıydı. Fırlama birkaç kovboy uzaya bir maymun gönderdi diye bütün birimleri alarma geçirmenin manası yoktu. Bu meselede daha dikkatli olması gerekiyordu. Luther Ames'in ölümü insanların yeterince tepkisini çekmişti zaten. Başka bir uzay aracını şöyle ya da böyle Amerikan yapımı bir aracı daha vurmanın zamanı değildi şimdi. Ama yine de bu Apogee uçuşunda Profit'in canını sıkan çok şey vardı. Zamanlaması mesela, randevu manevraları, araçta insan olduğunu ne onaylamış ne de reddetmiş olmaları. Bir kurtarma operasyonundan başka bir şey olabilir mi?
Ben Nevada'ya gidiyorum, dedi yeniden.
45 dakika içinde arabasına binmiş evinden çıkıyordu. Gece hava açıktı, yıldızlar mavi kadife bir örtünün üstüne delinmiş parlak iğne başları gibi duruyordu. Evrende belki 100 milyar galaksi vardı. Her galakside de 100 milyar yıldız. O yıldızlardan kaçının gezegenleri vardı ve kaç gezegende hayat vardı acaba? Panspermia, yani evrende hayatın olduğuna ve yayıldığına dair teori bir spekülasyondan ibaret değildi artık. Yalnızca bu mavi noktada, bu önemsiz güneş sisteminde hayat olduğuna inanmak, eskilerin güneşin ve yıldızların dünyanın etrafında döndüğüne olan inançları kadar saçma görünüyordu. Yaşamın var olması için gerekli tek şart karbon bazlı bileşiklerin ve suyun olmasıydı sadece. Ve ikisi de evrende bolca bulunuyordu. Ki bu da ister ilkel ister ileri olsun, hayatın da evrende bolca bulunabileceğini gösteriyordu. Örneğin yıldızlar arasındaki toz bakterilerle ve sporlarla dolu olabilirdi. Bütün yaşam bu ilkel yaratıklarla başlamıyor muydu? Peki böyle yaşam formları kozmik tozlar halinde gelip hayatın var olduğu bir gezegene tohum bırakırlarsa ne olurdu?
İşte Jared Profit'in kabusu buydu. Eskiden yıldızları güzel bulurdu. Eskiden evrene hayranlıkla bakardı.
Oysa şimdi gece gökyüzüne bakarken sadece sonsuz bir tehdit, biyolojik bir kıyamet, gökten inmeye hazır istilacılar görüyordu.
Ölme zamanı gelmişti. Emma'nın elleri titremeye başlamış, başındaki zonklama öyle şiddetlenmişti ki bağırmamak için dişlerini sıkıp duruyordu. Son yaptığı morfin acıyı şöyle bir yumuşatmıştı o kadar. Üstelik getirdiği uyuşukluk yüzünden şimdi bilgisayar ekranını da parmaklarının altındaki tuşları da zorlukla seçebiliyordu. Ellerinin titremesi geçsin diye biraz bekledi, sonra yazmaya başladı. Özel e-posta gönderilen Jack McCallum. Şu an tek bir dilek hakkım olsaydı senin sesini bir kez daha duymayı dilerdim. Nerede olduğunu ya da seninle neden konuşamadığımı bilmiyorum. Tek bildiğim içimdeki bu şeyin zaferini ilan etmek üzere oldu. İçimde sürekli toprak kazandığını bunu yazarken bile hissedebiliyorum. Gücüm gittikçe azalıyor. Elimden geldiğince karşı koydum ama artık yoruldum. Uyumaya hazırım. Bu sözcükleri hala yazabiliyorken söylemeyi en çok istediğim şey şu. Seni seviyorum. Seni sevmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Derler ki ebediyete açılan kapının ağzında duran biri o eşiği dudaklarında bir yalanla geçemezmiş. Derler ki ölüm döşeğindeki itiraflara her zaman inanmak gerekirmiş. İşte benimki de öyle. Ellerinin titremesi yüzünden bir kelime daha yazamayıp gönder tuşuna bastı. Sağlık kitinden valyumu çıkardı. Sadece iki tablet kalmıştı. İkisini birden bir yudum suyla yuttu. Gözleri kararmaya başlamıştı. Bacakları hissizleşmiş, bir yabancının bacaklarına dönüşmüştü. Fazla zaman yoktu. Üzerine bir araç dışı faaliyet kıyafeti giymeye bile takati kalmamıştı. Nerede öldüğünün bir anlamı var mıydı ki artık? Hastalık bütün istasyona yayılmıştı. Onunki de temizlenmesi gereken bir başka cesetten başka bir şey olmayacaktı. İstasyonun karanlık tarafına doğru son kez süzülerek geçti. Son anlarını gözlem kubbesinde geçirmek istiyordu. Karanlıkta süzülüp dünyanın güzelliğini seyrederek. Pencereden şimdi Hazar Denizi'nin mavi gri kavisini görebiliyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 478.